Ayrım 13.
Sayfa 102. Bunu belirtmek için zahmete girmek bile gereksiz. Bir kara birliği komutanının deniz savaşında işine, bu yazarlar kendi ürettikleri bir hayale saldırıyorlar. Ama bir kısmının unuttuğu, bir kısmının da ağız kalabalığına getirip unutturmaya çalıştığı, kısacası hiçbirinin üzerinde durmadığı bir husus var. 18 Mart törenlerinde yalnız 18 Mart deniz zaferi anılmaz. Çünkü Çanakkale zaferi yalnız o günkü savaştan ibaret değil. Geride 8,5 ay süren kara muharebeleri var. Asıl kaybın verildiği muharebe de bu. 18 Mart çok uzun yıllardan beri deniz ve kara savaşlarını birlikte anmak üzere Çanakkale günü olarak kabul edilmiştir. Deniz ve kara zaferleri o gün bir arada kutlanır. Dipnot. Bu gelenek ilk defa bu yıl 1996 değişti. Ayrıca Anafartalar günü de kutlandı. Ama yanlış tarihte. Hayret. O yüzden de 18 Mart Çanakkale günü Mustafa Kemal'den söz edilmesi çok doğaldır. Neden doğal ve doğru olduğunu yerinde göreceğiz. Doğal ve doğru olmayan ondan söz etmemek ve söz edilmemesini savunmaktır. 5-4. Mustafa Kemal'in Çanakkale Savaşı'ndaki rolü konusunda farklı yaklaşımlar. En uçta hiçbir komutanın rolü olduğunu kabul etmeyenler bulunuyor. Bunların en kıdemlisi işbirlikçi ve milli mücadele düşmanı gazeteci Ali Kemal. Çanakkale müdafasının en birinci kahramanı ne Liman Paşa ne bilmem ne paşaydı. Ateşe bile atılmaktan korkmayan Türk askeriydi. Aktaran şey Kutlu Ali Kemal sayfa 74 HTM sayı 12 Ocak 1971. İhami Danişment, Türk tarihinin en muhteşem destanlarından olan Çanakkale menkıbesinin bütün şan ve şerefi Mehmetçik denilen eşsiz Türk neferine aittir. İstanbul'u kurtaran onun cehennemle boğuşup muzaffer çıkan imanı ile milli kudretidir. Çanakkale yalnız Mehmetçik'in şaheseridir. Osmanlı Tarihi Kronolojisi 4. cilt sayfa 429. K. Mısıroğlu, Çanakkale muharebeleri Mehmetçik için büyük bir şeref olduğu halde orada kumandanlık etmiş subaylar için hiç de yüz ağartıcı değildir. Bunun uzun ve teferruatlı sebepleri üzerinde durmuyoruz. Yalnız şu kadarını söyleyelim ki Çanakkale sırtlarına 400 bin, sayı daha da arttı. Vatan evladını gömen bir subay kadrosunun muvaffakiyetinden elbette bahsedilemez. Muharebede zayiatın yani kayıpların bir numaralı etkeni muhakkak ki kötü sevk ve idaredir. Buna göre oradaki kumandanlardan herhangi birisine kahramanlık veya kurtarıcılık sıfatları elbette ki izafe edilemez. Edilirse mutlak yalan ve sahtekarlıktan başka bir şey olmaz. Bu kumandan Mustafa Kemal Paşa olsa bile. Lozan, 1. cilt, sayfa 156. Yalçın Küçük. Gelibolu kahraman komutanı imkansız bir mücadele alanıdır. Gelibolu'da ancak inatçı kütleler savaşabiliyor. Her iki tarafta da kütlelerin inatçılığı ve kahramanlığı söz konusu olabiliyor. Gelibolu topografyası gereği kahramanı olmayan bir direniştir. Kahramanlar sadece iki taraftan savaşa katılan sıradan askerlerdir. Tarih üzerine tezler 5. Sayfa 67-255 ve sözünü şöyle bağlıyor. Gelibolu Savaşı'nı bir yarbayın yani Mustafa Kemal'in hanesine yazmak tarihin tam bir falsifikasyonu yani çarpıtılması ve aklın tümden bozulması demek oluyor. Sayfa 83. Mustafa Kemal 1919 tarihli hikayesinde Gelibolu'da görev yaptığını belirtiyor ve hiçbir kahramanlık iddiasında bulunmuyor. Sayfa 35. Dipnot. Yalçın Küçük'ün bu hayat hikayesini Milliyet Gazetesi'ne ek olarak yayımlanan İstiklal Savaşı gazetesinde 1969-70 gördüğünü yazıyor. Oysa tam ve doğru metni Nutuk'un 3. cildinde var. 144 no'lu belge. Demek ki Yalçın Küçük ilk kez 1927'de eski yazıyla 1934'te yeni yazıyla basılan, o günden bu yana da defalarca basılmış olan Nutuk'u bile okuyup incelememiş. Ama Mustafa Kemal ve Kurtuluş Savaşı hakkında ciddi bir inceleme yapmışçasına fikir yürütüyor. Mustafa Kemal söz konusu hayat hikayesinin gazeteci Velid Ebu Ziya Bey'in sorduğu 21 sorudan birinin cevabı olarak yaveri Cevat Abbas'a dikte ettirmiştir. Bu kısa hayat hikayesinde sadece o güne kadar bulunduğu görevleri sıralamaktadır. Hizmetlerinin değerlendirilmesini ise geleceğin gerçeğe saygılı tarihçilerine bıraktığı anlaşılıyor. Mustafa Kemal hiçbir zaman kahramanlık iddiasına bulunmuş, kendini övmüş değildir ki daima başkalarını yüceltmiştir. Bunun en iyi örneği 30 Ağustos 1924'te Dumlupınar'da yaptığı konuşmadır. Zaferin bütün şerefini arkadaşlarına ve ordunun subay ve erlerine paylaştırmıştır. Kendini dolaylı olarak bile övdüğü bir tek konuşması yoktur. Bu yazarlara kalırsa Çanakkale Savaşı'nı kahraman erlerimiz kendi başlarına kazanmışlar. Onları eğitip yetiştiren, önlerine düşüp taarruza kaldıran subayların da bütün yönetim ve komuta kadrosunun da hiçbir etkisi, katkısı, yararı olmamış. Hepsi başarısız, biri bile kahraman değil. Anlaşılan 8,5 ay süren Çanakkale Savaşı meydan kavgası gibi bir şey. Tümden sağduyuya aykırı bu ucuz iddiaların tek sebebi var. Aman Mustafa Kemal'e zaferden bir pay düşmesin. Bu hırsla 2000 şehit ve yaralı vermiş olan subayların ve komutanların hakkını yemekten bile çekinmiyorlar. Bir kısım yazarlara göre ise Çanakkale'de Mustafa Kemal'in rolü vardır ama önemli değildir. Sonradan abartılmış, asıl kahramanlar unutturulmuştur. Gayri resmi yakın tarih ansiklopedisi. Çanakkale zaferinin gerçek kahramanları Cevat ve Selahattin Adil Paşalar unutturuldu. 1. cilt sayfa 55. Mustafa Kemal'in tümeni yedeğin yedeğiydi. Sayfa 85. Padişah adına ordular Enver Paşa'nın emrinde savaştı. Ancak nedense zaferin ganimeti ondan başkasına verildi. Sayfa 101. Mustafa Kemal kara harplerinde geri planda vazife yaptı. Sayfa 121. Devletin kitaplarının yanında TRT'nin de aynı yanlışı tekrarlaması, Yarbay Mustafa Kemal Bey'in Çanakkale kahramanı zannedilmesine sebep olmuştur. Mustafa Kemal Paşa Çanakkale'de göğsünü düşmana siper etmiş, 1887 subaydan sadece birisidir. İstiklal Harbi'nde bile vatanı kurtardığı söylenemez. 1. cilt sayfa 133, 3. cilt sayfa 115-116. Abdurrahman Dilibak. Fevzi Çakmak'la Limon Van Sanders arasında çıkan bir ihtilaf yüzünden Mustafa Kemal harekat subayı olarak savaşa katılır. Cumhuriyete giden yol, sayfa 21. Yazar iki bilgi veriyor, ikisi de yanlış. Doğrular aşağıda. Yeni nesil. Kara savaşlarında Mustafa Kemal ve onun rütbesindeki subaylara sıra gelinceye kadar Alman General Limon Van Sanders, Esat ve Vehip Paşa gibi askeri simalar önde gelir. Yeni nesil 21 Mart 1988 günlü tahlil adlı imzasız köşe yazısından aktaran GRYT Ansiklopedisi 1. cilt sayfa 65. Bünyamin Ateş. Mustafa Kemal'in rütbesi yarbaydı. Onun üzerinde albaylar, paşalar vardı. Padişah adına başkumandan vekili de Enver Paşa'ydı. Onun ve diğer paşaların tedbir, plan ve sevk ve idaresi 250 bin şehidin kanı ile Çanakkale Destanı yazılmıştır. Bu gerçekleri hatta Mustafa Kemal'in sarih ifadesine rağmen koskoca destanın sevabını götürüp Mustafa Kemal'e boca etmek insafa, mantığa ve akla sığar mı? 20 Mart 1988 günlü Yeni Nesil gazetesine aktaran GRYT Ansiklopedisi 1. cilt sayfa 62. Çetin Altan. Çanakkale şayet zaferse bunun başarısı ama günlerinde adını bile anmadığımız Çanakkale Cephesi Komutanı Alman Generali Limon Van Sanders'e ait olmak gerekir. Çünkü harekatın tüm planlarını o hazırlamıştır ve zaferler de yenilgiler de komutanların adıyla kaydedilir tarihe. Haydi limanı geçelim. Esat, Vehip, Cevat Paşalar var komutan olarak. Çanakkale'yi tümüyle Mustafa Kemal'e mal etmek olacak iş mi yani? Mustafa Kemal'in de uzunca bir süre pek böyle bir iddiası yoktur aslında. Resmi tarih yazımı sonradan kendine göre biçimlendirmiştir Çanakkale savaşlarını. Aktüel 36. sayı 12-18 Mart 1992. Ahmet Altan. Mustafa Kemal Çanakkale'de yarbay rütbesiyle ve komuta kademesinde 17. sırada olmasına rağmen resmi tarih onu gerçek kahraman göstermiştir. Dipnot. Ahmet Altan bu sözleri Profesör Doktor Ergün Aypars'ın da katıldığı ve kendisinin yönettiği Dinamit adlı TV programında söylemiş ve katılanların düşüncelerini sormuş. Mete Tuncay, Murat Belge ve Asaf Akat 17. sıradaki birisinin cephenin gerçek kahramanı olamayacağını ileri sürmüşler. İnsanlarımızı bilmedikleri konuda konuşmaya ve ahkam kesmeye zorlayan özel ve gizli bir yasa mı var? Ergün Aybars, Churchill'in anılarında siyasal yaşamını 20 yıl ileri atan ve savaş bakanı Lord Kitchener'inkini yıkan kişinin Mustafa Kemal olduğunu yazdığını ve Ruşen Eşref'in 1918'de daha Dünya Savaşı bitmeden Anafartalar kahramanı Mustafa Kemal ile mülakat yaptığını söylemiş. Ama program 12 dakikalık bu bölüm makaslanarak yayınlanmış. Profesör Doktor Ergün Aybars, Milliyet, 29 Ekim 1996, 18. sayfa. Yalçın Küçük. Mustafa Kemal Paşa'nın Çanakkale kahramanlığı da Kurtuluş Savaşı'nın yönetmesi ve liderliğini perçinlemesinden sonra yaratılıyor. Çanakkale direnişinde Mustafa Kemal'in rolü daha sonraki zamanlarda çok fazla abartılıyor. Kemal Bey daha çok kuzeyde bir ihtiyat tümeninin başında bulunuyor. Aylar süren Gelibolu direnişini Anafartalardaki anlık bir çıkıya bağlamak ancak aptal tarihçilerin işi olabilir. Tarih üzerine tezler 5, sayfa 102-248-255. Mete Tunçay. Tamam, Çanakkale'de Mustafa Kemal'in kısmi başarısı vardır ama zafer Mustafa Kemal'e ait değildir. Ordu Osmanlı ordusu. Ne var ki? Zafer Almanların. Çünkü savaşta zaferleri komutana izafe etmek bir gelenektir. Aktüel 36. sayı 12-18 Mart 1992. Önce elma ile portakalı birbirinden ayıralım. Çanakkale'de iki ayrı muharebe var. İlki 18 Mart Deniz Muharebesi, ikincisi 25 Nisan'da başlayan ve Ocak 1916'da biten Kara Muharebeleri. Çanakkale zaferi deyimi ikisini birden kapsıyor. Bu iki zaferin ortak bir kahramanı yoktur. En üstte bulundukları için zaferi Sultan Reşat'la Enver Paşa'ya yakıştıranlar da var. Ama zaferi Sultan Reşat'ın hesabına yazmak gülünç olur. Enver Paşa da söz konusu olamaz. Çünkü geçerli kurala göre zafer savaşı planlayan ve birlikleri doğrudan yöneten komutanına yazılır. Nitekim Kutül Amare zaferi başkomutan vekili Enver Paşa'ya değil, 6. Ordu Komutanı Halil Paşa'nın adına yazılmıştır. 18 Mart Deniz Savaşı'nın önde gelen kahramanları Müstahkem Mevki Komutanı Albay Cevat Bey, ileride Paşa Çobanlı, ile savaşı saat 14'e kadar yöneten Müstahkem Mevki Kurmay Başkanı Yarbay Selahattin Adil Bey. Dipnot. Birçokları gibi onun da rütbesi daha önce bir derece aşağı indirilmiş olduğu için Cevat Çobanlı 18 Mart 1915 günü paşa değil albaydır. Fahrettin Altay sayfa 83. Cevat Bey sabah erkenden Çanakkale kasabası civarında bulunan karargahından Gelibolu kıyısına geçmiş ve saat 14'e doğru dönmüştür. S. Adil anılarında şöyle yazıyor. Savaş sona erince hepimiz bu büyük günün zaferinden dolayı kumandanımızı usule göre tebrik ettik. Hayat Mücadeleleri sayfa 222-228. Yalçın Küçük S. Adil'i 40. sayfada Çanakkale'de topçu komutanı diye tanıtmış. 68. sayfada Boğaz'ı savunan komutanlardan olduğunu yazmış. Nihayet doğruyu keşfedip 71. sayfada Müstahkem Mevki Kurmay Başkanı olduğunu açıklamış. Son mayınları döken Nusret Mayın Gemisi'nin kaptanı Yüzbaşı Hakkı Bey ile Müstahkem Mevki Mayın Komutanı Yüzbaşı Nazmi Akpınar Bey'dir. Dipnot. Churchill diyor ki, 1915 yılında bütün Avrupa'da milyonlarca insanın hayatına mal olan büyük taarruzlar yapılmıştı. Fakat bunlardan hiçbiri Nusret'in döktüğü mayınlar kadar harbin devamına ve düşmanın istikbaline müessir olacak bir başarı gösterememiştir. Hayat Tarih Sayfa 59 Sayı 2 Mart 1972. Bu başarıya Almanlar ortak olmaya kalkışmışlardır. Liman Paşa Türkiye'de mayın uzmanı olarak çalışan Üsteğmen Geyl'in Erenköy Körfezi'ne 18 Mart'tan az önce yerleştirdiği mayınlarında bu zaferde rolü olsa gerektir diye yazıyor. Türkiye'de 5 sene sayfa 75. Ama bir sonraki dipnotta sözü edilecek olan eserde Doktor Mühlmann ise Üsteğmen Geyl'in 18 Mart'tan az önce yerleştirmiş mayınlarla ilgisi olmadığını, Boğaz ortasındaki mayın hatlarının düzenlenmesinde çalıştığını, Nusret gemisinin Bahriye mühendisi Reyder'in komutası altında olduğunu yazıyor. Doktor İsmet Görgülü Nusret gemisinin günlüğünde süvari olarak Yüzbaşı Reyder'in değil, Yüzbaşı Hakkı'nın adının yazılı olduğunu açıklıyor ve diyor ki, bir bahriye mühendisinin bir gemi komutanı olması çok uzak bir ihtimaldir. Ayrıca bu isim diğer kaynaklarda hiç yer almadığı gibi Almanlar tarafından hazırlanan 1756'dan 1939'a kadar Türkiye'de vazife alan Alman subayları açıklayan Deutsche Offiziere in der Türkei isimli kitapta bu isim ve hatta benzeri dahi yer almamaktadır. Çanakkale zaferi üzerine Alman iddiaları sayfa 118 AAMD sayı 28 Mart 1994. Müstahkem Mevki Kurmay Başkanı Yarbay Salih Adil de kaptanın Yüzbaşı Hakkı mayınları hazırlayıp atanların da Yüzbaşı Hafız Nazmi ve arkadaşları olduğunu, ancak bu son mayınları dökme teklifinin sevimli uysal bir ihtiyar olan Alman Amiral Marten Paşa'dan geldiğini açıklamaktadır. Hayat Mücadeleleri sayfa 221. Almanların olayla ilgisi bu kadar. Bunlara Üsteğmen Hasan, Teğmen Mevsuf, Seyit Onbaşı ve benzeri kahramanları da eklemek hak tanırlık gereğidir. 25 Nisan 1915-9 Ocak 1916 arasındaki kara muharebeleri sırasında ordu komutanı olan Liman Paşa'nın durumunu tartışmadan önce hemen bir konuyu netleştirmek gerekiyor. Mete Tunçay, ordu Osmanlı ordusu ne var ki zafer Almanların? Çünkü savaşta zaferleri komutana izafe etmek bir gelenektir diyor ve Liman Paşa Alman diye Çanakkale zaferini Almanlara armağan ediyor. Mete Tunçay gibi bir eleştirel tarihçinin bu yaklaşımına hayret ettim. Bir zaferi komutanın milletine mal etmekle mi gelenek? Ne zamandan beri Liman Paşa Suriye yenilgisi sırasında da Yıldırım Orduları grubunun komutanıydı? Suriye yenilgisini de Alman yenilgisi olarak mı kabul edip değerlendireceğiz? Yoksa zaferi komutanın mensup olduğu millete, yenilgiyi ise orduyu oluşturan millete yazmak gibi benim cahili olduğum bir gelenek mi var? Ya da bu gelenek yalnız Çanakkale ve Mustafa Kemal için mi geçerli? Dipnot. Doktor İsmet Görgülü'nün verdiği bilgiye göre Alman Arşiv Kurulu 1927'de Genel Harp Olayları dizisini yayımlar. Dizinin 16. cildi Doktor Karl Mühlmann'ın yazdığı Çanakkale Muharebesi 1915'tir. İsmet Görgülü İngilizlerin Gelibolu'dan sessizce çekilmeyi başarmaları üzerine o noktaya kadar zaferi bir Türk-Alman ortak zaferi olarak gösteren yazarın şöyle yazdığını aktarıyor. İtiraf etmek gerekir ki İngilizler Türkleri aldatmaya ve şaşırtmaya çok güzel muvaffak olmuşlardı. Çanakkale zaferi üzerine Alman iddiaları sayfa 105. Almanlar kâra ortak çıkıyorlar, zararı Türklerin hesabına yazıyorlar. Oh be, ne hoş ticaret. Çanakkale, Türk kanı, inancı, kafası, emeği ve silahı ile kazanılmış örneksiz bir savaştır. Dipnot, Alman katkısının derecesini Liman Paşa'dan dinleyelim. 5. Ordu emrine Haziran sonuna doğru Çanakkale muhabereleri sırasında hizmet gören tek ve biricik Alman birliği geldi. Bu birlik bir istihkam bölüğüydü. 200 mevcutlu bu bölük, iklimin etkisi, beslenme tarzı, ağır muharebeler ve zayiat yüzünden kısa zamanda 40'a düştü. Bunun dışında Çanakkale'ye Almanya'dan başka kuvvet gönderilmedi. Çanakkale harp sahnesinde bulunan Alman er, astsubay ve subayların sayısı ise en çok 500 kişiye çıkmıştır. İlk Alman topçu cephanesi Çanakkale'ye savaş sona ermek üzereyken Kasım 1915'te, ilk batarya 15 Kasım'da, ikinci ve son batarya ise Aralık 1915'te gelecektir. Türkiye'de 5 yıl, sayfa 100-121. Çanakkale Savaşı'na katılan Türklerin sayısı ise 350 bindir. Böyle bir zaferi Almanlara armağan etmek tarihe haksızlık, gerçeğe aykırılık, orada dövüşenlere ve şehit olanlara saygısızlık olmaz mı? Almanlar bile bütününe sahip çıkmaya cesaret edememişler. Kenarından, kıyısından zafere ortak olmaya çalışmışlardır. Mete Tunçay'ın dili suçtu herhalde. 5-5. Zafer kimin? Kara Savaşı'nın zaferi Almanlara değil ama belki kişisel olarak Liman von Sanders'in ya da Türklerin andığı gibi Liman Paşa'nın adına yazılabilirdi. Neden belki? Çanakkale Savaşları ile ilgili Türk askeri kitaplarında Liman Paşa'nın bir komutan olarak övülüp büyütüldüğünü hiç görmedim. Tam tersine birçok kararı yüzünden acı bir biçimde eleştiriliyor. Yöneltilen eleştiriler ise şöyle özetlenebilir. Dipnot: Yahya Kemal gibi sivri bir yazar bile 28 Mayıs 1921 günü İleri gazetesinde Liman Paşa'nın yeni yayımlanmış olan anılarını çok ağır bir dille eleştirmekte ve ellerini Türk kanıyla yıkadığını yazmaktadır. Eğil Dağlar, sayfa 161. Bu da gösteriyor ki Liman Paşa'yı eleştirmek daha sonra ortaya çıkmış bir tutum değil. Liman Paşa yaptığı savunma planının zaafını ard arda yaptırdığı taarruzlarda dökülen Türk kanıyla kapatmaya çalışmıştır. Türk askerlerinin bu eleştirileri sonradan icat edilmiş değildir, savaş içinde belirtilmiştir. Dipnot: 9. Tümen Komutanı'nın yeni düzene yazılı itirazı, Çanakkale Cephesi, 1. Kitap, sayfa 224. Mesela 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa'nın, dipnot: Esat Paşa'nın Çanakkale Anıları, yayına hazırlayan İhsan Ilgar, Baha Matbaası, İstanbul 1975, 307 sayfalık kitabın 3'te 1'i İ. Ilgar'ın açıklamaları ve yorumları ile dolu. Esat Paşa'nın anılarını gerekli yazım işaretleri konulmadığı ve tutarlı bir sayfa düzeni yapılmadığı için bunlardan ayırt etmek hayli zor. Çok dikkatli okumak gerekiyor. Bu anıların bir kısmı Hayat 1959 ve Hayat Tarih 1965 dergilerinde yayımlanmıştır. Esat Paşa'nın 6 cilt olan anılarının sadece 3. cildi Çanakkale ile ilgilidir. Mesela 3. Kolordu Komutanı Esat Paşa'nın, Kurmay Başkanı Yarbay Fahrettin'in Altay, Yarbay S. Adil'in anılarında yer alan olaylar ve yargılar, Mustafa Kemal'in Enver Paşa'ya yolladığı Liman Paşa aleyhindeki yazı, bunun birçok kanıtından sadece 4'üdür. Dipnot: 3 Mayıs 1915 günlü bu çok dikkate değer yazıdan bazı parçalar. Sanders Paşa Hazretleri bizi, bizim orduları, bizim memleketi tanımadığı ve layıkıyla tetkikatta bulunacak kadar bir zamana malik olamadığından sahilde ihraç, yani çıkarma noktalarını kamilen açık bırakacak tertibat almış ve düşmanın karaya asker ihracını teshil eylemiştir, yani kolaylaştırmıştır. Vatanımızın müdafasında kalp ve vicdanları bizim kadar daraban etmeyeceğine, yani çarpmayacağına şüphe olmayan, başta von Sanders olmak üzere bütün Almanlar, İyi Görgülü, Atatürk'ün Arıburnu Muharebeleri raporu ve Anafartalar Muharebe Hatına Ait Tarih adlı eserlerinde yer almayan emir ve raporlardan bir demet. Sayfa 93, AAM Dergisi, sayı 19 Kasım 1990. Türk askeri tarihinde ve askeri inceleme kitaplarında birçok eleştiri ve suçlama daha yer almaktadır. Sadece Fahrettin Altay'ın, ise Adil'in ve Çanakkale Savaşı'na da katılmış olan askeri tarih yazarı, emekli Kor General Fahri Belen'in başlıca eleştirilerini çok özet olarak aktarıyorum. Dipnot: 20. yüzyılda Osmanlı Devleti. Müstahkem mevki komutanlığı 3. Kolordu ve tübenler düşmanın Seddülbahir ve Kabatepe'ye çıkacağını düşünmektedirler. Ama Liman Paşa yanlış bir tahminle düşmanın Gelibolu Yarımadası'nın boynuna, yani Saros Körfezi'nin bitimine veya Beşige'ye, yani Anadolu yakasında bir kesim çıkacağına inanır. Anafarta çıkarmasına Ağustos 1915'e kadar bu yanlış görüşte ısrar eder. S. Adil 235-236, Fahrettin Altay 86, Fahrettin Belen 261. Dipnot, Liman Paşa Suriye cephesindeyken de İngiliz taarruzunu inatla Doğu kanadından bekleyecektir. Belen özetle diyor ki, bu onda sabit fikir haline gelmişti. 8. Ordu Komutanı Paşa Çobanlı, cephenin kendi bölgesinden yer alacağını anlamıştı. Hintli bir asker ayın 19'una deniz kıyısından, batıdan, büyük ölçüde bir taarruz yapılacağını haber verdi. Ama Liman Paşa görüşünü korudu. İngiliz ordusu batıdan, yani deniz kıyısından taarruza geçer. 8. Ordu yok olur, cephe yarılır ve dağılır. F. Belen, 20. yüzyılda Osmanlı Devleti, sayfa 366. Bu yüzden ilk savaş günü Saros, Bolayır çevresinde bulunan iki tümeni yerinde bırakır ve asıl savaş yerine güneye göndermez. S. Adil, 240. F. Belen, 247. Liman Paşa daha önce Türk komutanlığının hazırladığı düşmanı mümkün olduğu kadar kıyıda karşılama planını ve buna dayalı düzeni birliklerin donanmanın ezici ateşine dayanamayacağı düşüncesiyle değiştirir. Dipnot H. Bayur Türk İnkılabı Tarihi 3. Cilt 2. Kısım sayfa 278. Kuvvetleri merkeze toplamak ve nereye çıkarma yapılırsa oraya taarruz etmek diye özetlenebilecek bir savunma planı yapar. Dipnot, Türk görüşünü belirleyen belgeler Çanakkale Cephesi adlı askeri tarihin 1. kitabının 212-216. Sayfalarında, Liman Paşa'nın planını açıklayan 26-5-1915 günlü yazısı ise 218-220. Sayfalarında bulunuyor. Mustafa Kemal'in rolünü küçültmekten başka bir şey düşünmeyen G.R.Y.T. Ansiklopedisi, Liman Paşa'nın yanlış planını savunuyor. 1. cilt sayfa 81-101-107. Çetin Altan da savunuyordu. Çanakkale şahit zaferse bunun başarısı, Çanakkale cephesi komutanı Alman generali Liman von Sanders'e ait olmak gerekir. Çünkü harekatın tüm planlarını o hazırlamıştır. Aktüel 36. sayı 12-18 Mart 1992. Bu plan gereğince Türk komutanların kıyılara yerleştirdikleri birlikleri geriye aldırır, kıyılardaki alaylar da birer tabura indirilir. Dipnot, bu konudaki Türk eleştirisi çok kısaca şöyle. Gelibolu'da düşmanın Türk direncini çökertebilmek amacıyla çıkarma yapabileceği kesimler çok azdır ve bellidir. Bu bakımdan düşmanı eldeki kuvvetlerle kıyıda karşılamak mümkündü. S. Adil, Liman Paşa ne yazık ki bu bölgeyi yalnız bir iki motor veya otomobil gezintisiyle pek yüzeysel bir bakışla görmüş, özel durumlarını görememişti diye yazıyor. Sayfa 235. Mesela Yarımada'nın en güneyinde Seddülbahir'de sadece bir tümen, 9. tümen bırakır. F. Belen diyor ki, halbuki bu bölgede düşman 7-8 kilometre ilerlemekle Boğaz tahkimatının gerisine çıkabilirdi. 30 kilometrelik bir kıyıyı bir tümenin savunması mümkün değildir. Sayfa 244. Düşman bu sebeple her çıktığı yerde tutunacaktır. Bu görüş farkı düşmanı durdurmanın çok pahalıya mal olmasına yol açar. S. Adil 236-237. Dipnot. Çanakkale cephesi 1. kitapta bulunan 13. ve 15. krokiler, Türk komutanlar ile Liman Paşa'nın planı arasındaki büyük farkı göstermektedir.